Ayrım 10.
Onun ufacık tefecik kavrulup kurumuş bir yaşlı kadın olduğunu şimdi görebiliyordum. Ceviz kabuklarından yapılmışa benzeyen minnacık bir yüzüyle kediler gibi gepgeniş bir ağzı vardı. Yalnızca bıyıkları eksikti. Ciddi hanım, yatıp düşünmekten kolay ne var dedi. Ne var ya diye Miss Pocket onu destekledi. Camilla, elbet öyle ya diye ünledi. Kaynaşıp köpüren duyguları bacaklarından göğsüne doğru yükselir gibiydi. Ne doğru söylediniz. Sevmek demek güçsüzlük demektir. Ama elimde değil ki. Yaratılışım başka olaydı, sağlık durumum da çok daha iyi olurdu hiç kuşkusuz. Gene de elimde olsa bile huylarımı değiştirmem ben. Evet, çok acı çekiyorum bu yüzden. Gene de geceleri uyanık yattığım sırada böyle bir insan olduğumu düşünmek bana iç rahatlığı veriyor. Sonra Camilla gene gözyaşlarına boğuldu. Bu arada Miss Havisham'la ben hiç ara vermeyerek o sıkıntılı, ürkünç odayı dört dönüp durmuştuk. Kah konuklarımızın eteklerine sürünecek kadar yaklaşıyor, kah uzaklaşıp odanın karşı köşesinden bakıyorduk. Camilla, işte Matthew'u ele alalım dedi. Aile arasında karışmaz. Bir kerecik bile buraya gelip Miss Havisham'cığımızın hatırını sormaz. Matthew'un akıl almaz acayip tutumları yüzünden kaç kez yataklara düştüm. Korsemin dantelleri açık, başım yana düşmüş, saçlarım darmadağınık, ayaklarım kim bilir nerede. Bay Camilla, başından çok daha yüksekte bir tanem diye onun sözünü kesti. Saatler saati baygın yattığım oldu. Bu durumda da kimse bir teşekkür bile etmedi. Ciddi hanım, yok bir de teşekkür mü edeceklerdi diye söylendi. Uysal görünüşün altında hain bir insan olduğu anlaşılan Miss Sarah Pocket, biliyor musun şekerim, bence sen kendi kendine sorsan iyi olur dedi. Kimlerden teşekkür bekliyordun ki? Camilla, ne teşekkür ne de minnet filan beklemeden saatler saati baygın yattım çok olmuştur dedi. Çektiğim tıkanıklıkları, nani ruhunun bile para etmediğini Raymond biliyor, o anlatsın size. Hıçkırıklarımı deseniz karşı kaldırımdaki piyano akorçusunun evinden duymuşlar da zavallı saf yavrucaklar güvercin ötüşü sanmıştır uzaktan uzağa. Oysa şimdi kendi en yakınlarım böyle yüzüme karşı. Sözlerinin burasında Camilla elini boğazına götürdü. Bu boğazın içinde oluşan tıkanıklığın son derece kimyasal bir tanımlamasına girişti. Matthew'un adı geçince Miss Havisham durmuş, beni de durdurmuştu. Durduğu yerden Camilla'ya bakıyordu. Onun bu tutumu Camilla'nın kimyasal konuşmalarının birden kesilmesinde müthiş etkili oldu. Miss Havisham gülmez bir yüz, acı bir sesle, ''Hiç korkma'' dedi. ''Matthew eninde sonunda görmeye gelecek beni. Şu masaya uzatıldığım zaman. İşte şurası'' diye bastonuyla masaya vurdu. ''Onun yeri olacak, başucumda. Senin yerin burada olacak, kocanınki de şurada. Sarah Pocket orada duracak, Georgiana ise şurada. Leşimi bölüşmeye geldiğiniz zaman nerede duracağınızı hepiniz öğrendiniz değil mi? Şimdi artık gidin.'' Her birinin adını saydıkça bastonuyla masanın bir başka yerine vurmuştu. Şimdi bana hadi gezdir beni, gezdir dedi. Başladık gene dolaşmaya. Camilla, elimizden ne gelir ki buyrukları boyun eğip gitmekten başka diye sızlandı. Neyse, insanın sevip saydığı kişiyi biraz cını da olsa görebilmesi gene bir şeydir. Geceleri uykum dağıldığı zaman acı bir kıvançla düşüneceğim bunu. Keşke bu avuntu Matthew'a da nasip olabilseydi ama ne yapalım, o bundan kendi kendini yoksun bırakıyor. Duygularımı herkese yaymak istemiyorum. Gene de yüzüne karşı akrabaların ölüsünü bölüşmek istiyorsun denmesi insanın çok ağırına gidiyor doğrusu. Sanki biz dev anası falanmışız gibi. Sonra da düpedüz kovulmak. Bakalım daha neler göreceğiz. Camilla hızla inip kalkmaya başlayan göğsüne elini bastırınca Bay Camilla hemen araya girdi. Bunun üzerine Camilla tıkanıp bayılmayı sonraya bıraktığını belirten, görülmedik derecede metin bir tutumla kocasının kolunda dışarıya çıkartıldı. Çıkmazdan önce Miss Havisham'a parmaklarının ucuyla bir öpücük yollamaktan da geri kalmadı. Sarah Pocket ile Georgiana en sona kim kalacak diye hafifçe takıştılar. Gel gelim Sarah bu oyunda yenik düşmeyecek kadar bilgiçti. Georgiana'nın çevresinde kendine özgü kurnaz kaypaklıkla öyle bir döndü dolaştı ki Georgiana sonunda ondan önce gitmek zorunda kaldı. O zaman Sarah Pocket ev sahibiyle özel olarak vedalaştı. Ötekilerin saçmalıklarına acıyormuş gibi bir gülüşle ''Tanrı sizi esirgesin Miss Havisham'' diyerek ayrıldı. Estelle ışığıyla onlara yol gösterirken Miss Havisham eli omzumda gezinmesini sürdürdü ama gitgide yavaşlıyordu. Sonunda ateş başında durdu. Bir süre kendi kendine bir şeyler mırıldanarak ateşe baktıktan sonra ''Pip, bugün benim yaş günüm'' dedi. ''Daha nicelerine'' diye onu kutlayacaktım ama o hemen bastonunu kaldırdı. ''Adını andırmam ben bugünün'' dedi. ''Ne demin burada olanlara ne de başkalarına bugünün lafını ettirmem. Her yıl bugün gelirler buraya ama yaş günü demeyi göze alamazlar. Bu çirkef yığını'' diye bastonuyla masadaki örümcek yuvasını dokunmadan gösterdi. Yılın bugününde getirilmiş konmuştu buraya. Sen doğmazdan çok çok önce. O ve ben birlikte çürüyüp küflendik. Onu sıçanlar kemirdi. Beni kemiren dişlerse sıçan dişlerinden çok daha keskin. Bastonun yayvan topuzunu yüreğin üstüne bastırmış, gözlerini masaya dikmiş bakıyordu. Sırtında bir zamanlar beyaz olan sararmış çürümüş gelinliği, masanın üzerinde bir zamanlar beyaz olan sararmış çürümüş örtü, çevremizdeki her şey öylesine çürümüş, bir dokunsan dağılıp dökülecek. Miss Havisham korkunç derecede çökmüş bir yüzle, ''Bu yıkıntının sonu geldiği zaman'' dedi. ''Ölümü sırtımda gelinliğimle bu masaya yatırdıkları zaman, bu böyle yapılacak ve ona en son lanet damgası vurulmuş olacak. Keşke o gün bugüne rastlayabilse.'' Masaya bir bakışı vardı. Sanki orada uzanmış yatan kendi ölüsünü görüyordu. Hiç sesimi çıkarmadım. Biraz sonra geri geldiği zaman Estella da hiç sesini çıkarmadı. Uzun süre böylece durmuşuz gibi geldi bana. Odanın ağır havasını, uzak köşelerde somurtan o soğuk karanlığı içime çektikçe Estella ile ben de yakında çürümeye başlayabiliriz diye bir korku içimi doldurdu. Sonunda Miss Havisham o umarsız dalgınlığından yavaş yavaş değil de bir çırpıda sıyrılıp kurtularak ''Hadi bakalım, iskambili oynayın da göreyim.'' dedi. ''Neden başlamadınız hala?'' Bunun üzerine onun odasına döndük. Eski yerlerimizi aldık. Gene oynadığımız her el oyunda benim papazım kaçırıldı. Miss Havisham gözlerini ayırmaksızın bizi seyrediyor. Arada dikkatimi Estella'nın güzelliğine çekiyor. Estella'nın göğsüne, saçlarına iliştirdiği takılarla bu güzelliği daha da vurguluyordu. Estella'nın bana karşı olan tutumu da eskisi gibiydi. Ne var ki bugün benimle konuşmayı bile gururuna yediremiyordu. 5-6 el oyun oynadıktan sonra bir dahaki sefere geleceğim gün kararlaştırıldı. Sonra beni aşağıya indirdiler. Gene köpek beslercesine karnımı doyurdular. Sonra da bıraktılar. Avluda istediğim gibi gezip dolaşayım. Bir önceki gelişimde tepesine tırmanıp baktığım duvarda bir kapı vardı da o zaman kapalı mı duruyordu diye merak etmek bir işe yaramaz. Çünkü geçen gün gözüme kapı çarpmamıştı. Bugünse çarptı. Kapı açık duruyordu. Estella'nın konukları sokağa kadar uğramış olduğunu bildiğimden elinde anahtar destesiyle geri gelmişti de rahatça bu kapıdan bahçeye girdim, boydan boya dolaştım. Gerçekten ıssız yaban bir yerdi bu bahçe. Eskiden kalma kavun ve hıyar tarlaları yaşamlarının bu son günlerinde yeniden meyve vermek için cılız çabalarda bulunmuş ve yırtık ayakkabı döküntüleriyle eski şapka parçaları yaratmış gibiydiler. Arada bir de yamru yumru tava biçiminde otlara boğulmuş bir garip ürün. Bahçeyi içinde kopuk bir sarmaşıkla birkaç boş şişeden başka bir şey olmayan eski limonluğu iyice gezdikten sonra kendimi demin pencereden görmüş olduğum o ıssız, bakımsız, iç karartıcı köşede buldum. Karşıki evin bomboş durduğundan hiç kuşkum olmadığı için bir pencereye yanaşıp içeri bakınca kendimi solgun benizli, sarı saçlı genç bir beyefendiyle göz göze bularak adam akıllı afalladım. Göz kapakları kızarıp duran bu küçük beyin gözden yitmesiyle yanı başımda bit vermesi bir oldu. Pencereden baktığımda ders başındaydı. Şimdi de üstü başı mürekkep içindeydi. ''Merhaba yavru'' dedi bana. Bence beylik bir selam olan merhabanın en iyi yanıtı gene kendisi olduğundan yavruyu duymazlıktan gelerek ''Merhaba'' dedim. ''Kim aldı seni içeri?'' ''Miss Estella aldı.'' ''Kim izin verdi ortalarda dolaşmana?'' ''Miss Estella verdi.'' Bunun üzerine solgun benizli genç bey ''Dövüşe var mısın?'' diye sordu. Varım demekten başka ne gelirdi elimden. Sonraları çok sordum bu soruyu kendi kendime ama bir şey yapamazdım ki. Çocuğun tutumu son derece kararlıydı. Ben de şaşkına dönmüş olduğumdan büyülenmiş gibi onun peşinden gittim. Çocuk birkaç adım gittikten sonra topuğun üstüne dönerek ama dur bir dakika dedi. Dövüşmek için sana bir neden yaratmam gerek. Al işte. İnsanın sinirini bozan bir kibarlıkla bir bacağını kaldırıp arkaya atarak ellerini birbirine sürttü, atılıp saçımı çekti. Sonra ellerini gene şaplatarak birbirine sürttü, kafasını eğdi, gelip karnımın orta yerine tosladı. Bu sonuncu boğaz saldırısı düpedüz bir hakaret olmasının yanı sıra tam yemek üstüne rastladığı için daha da ağrıma gitti. Bu yüzden hemen bir yumruk salladım. Ben tam ikinci yumruğu sallamak üzereyken küçük bey ya demek öyle ha diyerek öne arkaya sıçramaya başladı ki dar çerçeveli yaşantımda hiç böylesini görmemiştim doğrusu. Karşımdaki ise oyunun kuralı bu diyerek sağ ayağını kaldırıp sol ayağının üstüne sıçradı. Kurallara saygılı olalım diyerek sol ayağını kaldırıp sağ ayağının üstüne sıçradı. Hadi gel de başlangıç koşullarını uygula. Çocuk böyle diyerek öne arkaya zıplamaya başladı. Daha bir sürü şeyler yaptı. Bense ona aval aval baka kalmıştım. Onun bu çevikliğiyle ustalık karşısında gizli bir korkuya kapılmıştım. Gene de o sarışın kafanın karnıma toslamaya hiç hakkı olmadığına, böylelikle benim de bu kafayı hiçe saymak hakkım doğduğuna hem duygusal hem de ahlaksal yönden inancım bütündü. Bu yüzden hiç sesimi çıkarmaksızın peşine düştüm. İki duvarın birleştiği yerde bir süprüntü yığınının gözlerden gizlediği kuytu bir köşeye çekildik. Çocuk bana dövüşme nedenini yeterli bulup bulmadığımı sordu. Benim yeter demem üzerine biraz izin isteyip çekildi. Derken elinde bir şişe su ve sirkeye batırılmış bir süngerle dönüp geldi. İkimiz de kullanabiliriz diyerek bunları duvarın dibine koydu. Sonra soyunmaya girişti. Hem becerikli, hem neşeli, hem de kana susamış bir tutumla yalnız ceketini, yeleğini değil gömleğini de çıkardı. Yüzüyle ağzının ucundaki sivilceler yüzünden görünümü hiç de gürbüz değildi. Gene de giriştiği bu hazırlıklar korkudan kanımı dondurdu. Benimle yaşıt olsa gerekti ama daha boylu duruyordu. Hele o fırıldak gibi dönüp duruşu doğrusu göz kamaştırıcıydı. Bunun dışında ve savaş için soyunuk olmadığı zamanlarda gri kostümlü bir kibar çocuğuydu. Dirsekleriyle dizleri, kol bilekleriyle topukları gövdesinin başka bölümlerinden çok daha hızlı gelişmişe benziyordu. Başını yandan yana eğerek beni pek teknik bir ustalıkla gözden geçirişini, beden yapımı, kıracağı kemikleri önceden seçercesine inceden inceye süzüşünü görünce dizlerimin bağı çözüldü. Onun için ilk yumruğumu atar atmaz onun sırt üstü yere serilip kaldığını, burnundan kanlar akarak yamulmuş bir yüzle bana baktığını görünce neredeyse dilimi yutuyordum. Ömrümde hiç böyle şaşırmamıştım. Ama küçük beyin düşmesiyle kalkması bir oldu. Yüzünü pek deneyimli, pek hünerli bir biçimde süngerledikten sonra gene çevremde zıplaya sıçraya beni kollamaya başladı. Ömrümün ikinci en büyük şaşkınlığını da onu gene sırt üstü yatar ve morarmış gözüyle bana bakar gördüğüm zaman yaşadım. Pek gözlülüğü ise içimde büyük bir saygı uyandırmıştı. Hiç gücü yok gibiydi. Bana bir kez bile hızlıca bir yumruk atamadı. Durmadan sırt üstü yuvarlanıp kalıyordu. Gel gelelim bir saniye sonra gene yerinden fırlıyor. Süngerle silinip şişeden su içiyor. Büyük bir hevesle kendi kendine komut veriyor. Sonra öyle bir çeviklik ve cakayla üstüme geliyordu ki bu kez işimi bitireceğine ben bile inanıyordum. Oysa kötü hırpalandı bu dövüşte. Çünkü utanarak söylüyorum ona her vuruşumda bir öncesinden daha kötü vuruyordum. Ama o her yumruktan sonra gene kalkıp üstüme geliyordu. En sonunda ters düşerek kafasının arkasını duvara çarptı. Bu dönüm noktasından sonra bile ayağa kalkarak birkaç kez benim hangi yanda olduğumu kestiremeden sersem seperik kendi çevresine döndü. Neyse ki en sonunda dizüstü emekleyerek gidip süngerini aldı, havaya attı. Bir yandan da soluk soluğa "Bu demektir ki sen kazandın," dedi. Öyle yiğit ve masum bir duruşu vardı ki kavgayı başlatan ben olmadığım halde kazandığım utkunun tadı buruk geldi. Daha doğrusu giyinirken kendi kendimi yırtıcı bir kurt yavrusu ya da başka türden bir hayvan yavrusu gibi yabansıl gördüğüme inanmak istiyorum. Her neyse, yüzümdeki terleri durup durup silerek giyindim. "Yardım edebilir miyim?" diye sordum. "Yok, sağ ol." "İyi günler öyleyse," dedim. "Sana da," dedi. Dış havluya çıktığımda elinde anahtar destesiyle beni beklemekte olan Estella'yı buldum. Sevindirici bir şey olmuş gibi yüzü kızarmış, gözleri parıl parıldı. Dosdoğru sokak kapısının yolunu tutacağına içeriye girerek bana el etti. "Gelsene buraya. İstersen beni öpebilirsin." Uzattığı yanağa bir öpücük kondurdum. Düşünüyordum da bu yanağı öpebilmek için kim bilir nelere nelere katlanırdım. Gel gelelim o günkü öpücüğün yontulmamış bir köy çocuğuna sadaka niyetine verildiğini, hiçbir değer taşımadığını biliyordum. Yaş gününü kutlamaya gelen konuklar derken, iskambil oynamak, dövüşmek mövüşmek derken, o gün köşkte öyle uzun kalmıştım ki evin yolunu tuttuğum zaman bataklıkların ötesinde kum tümseyinin üstündeki fenerin ışığı kararan gökyüzüne vuruyor, Joe'nun dükkanındaki örsün ateşi de yolumun üzerine ışıktan bir çizgi çiziyordu. 12. Solgun benizli küçük beyin düşüncesi adam akıllı rahatımı kaçırır olmuştu. Ne zaman kavgamızı düşünsem de onun yüzü gözü şişip kanlanmış sırt üstü yattığını görür gibi olsam içimden bu yaptıklarımı elbette yanıma bırakmazlar diyordum. Bana öyle geliyordu ki elim solgun benizi çocuğun kanına bulanmıştır. Kanun da hiç kuşkusuz bunun hesabını benden soracaktır. Çarpılacağım cezaları kesinlikle kestiremiyorsam da köy çocuklarının ortalarda dolaşarak yüksek kişilerin evlerine girip çıkmalarının seçkin çalışkan İngiliz öğrencilerini pataklamalarının karşılıksız kalmayacağını biliyordum. Birkaç gün evden pek ayrılmadım. Sokağa çıkmam gerektiğinde kasaba cezaevinin jandarmaları gelip beni yakalayacak diye korkumdan yüreğim atarak dikkatle dışarısını gözetliyordum. Solgun benizli küçük beyin burnundan akan kan pantolonuma bulaşmıştı. Suçumun bu lekesini gecenin gizliliği içinde yıkamaya çalıştım. Yumruğum solgun benizli küçük beyin dişlerine çarpınca aşık kemiklerimin üstündeki etler kanamıştı. Yargıçların önüne çıkartılıp sorguya çekildiğim zaman bu kesin kanıtı örtbas etmeme yarayacak bir bahane bulabilmek için hayal gücümü Arap saçına çeviriyordum. Şiddet eylemini işlediğim yere dönmenin zamanı geldiğinde korkularım doruğa ulaştı. Ya Londra'dan özel olarak gönderilmiş yasa görevlileri bahçe kapısının ardında pusu kurmuşlarsa? Ya Miss Havisham kendi evinde işlenen bu çirkin saygısızlığın öcünü kendi eliyle almayı seçerek o mezar giysilerin içinde karşıma dikilip tabancasını çektiği gibi beni öldürüverirse? Ya bu iş için derlenmiş, paralı asker niyetine tutulmuş bir çocuklar çetesi beni fabrikada kıstırır da dayaktan gebertirlerse? Bu misilleme eylemlerinden bir tekinin bile o soluk benizli küçük beyin başının altından çıkabileceğini hiç düşünmedim ki. Bu da onun erkekliğine, yiğitliğine olan güvenimin en birinci kanıtıdır. Onun çarpılmış yüzünü görünce aile güzelliği bozuldu diye ayranı kabaran akrabaların hışmına uğrayacağıma inanmıştım. Gel gelelim Miss Havisham'lara ille gidilecekti. Ben de gittim. Şaşılacak şey, geçen haftaki dövüş hiç yapılmamıştı sanki. Köşkte ne bu olaya değinen vardı ne de solgun benizli bir küçük bey. Geçen günkü gibi bahçe kapısını gene açık bulup bahçeyi dolaştım. Karşıki evin penceresine içeri bile baktım. Ne var ki içerideki panjurlar gözümün önüne bir perde çekti. Görünürde hiçbir canlı, hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Yalnızca çarpışmamızın geçtiği yerde küçük beyin varlığının bir imgesine rastlayabildim. Yerde ondan akmış olan kanın lekeleri vardı. Bunları yosunlu toprakla örterek insan gözlerinden gizledim. Miss Havisham'ın kendi odasıyla o uzun masalı odanın arasındaki geniş sahanlıkta bir hasır koltuk gördüm. Arkadan itilen tekerlekli koltuk biçiminde. Oraya yeni konulmuştu. Ben de o günden sonra Miss Havisham'ı omzuma tutunarak yürümekten yorulduğu zaman bu koltuğa bindirip dolaştırmak görevine başladım. Kendi odasında, sahanlıkta, öbür odada gezdiriyordum onu. Üst üste kim bilir kaç kez dönüp dolaşıyorduk. Bu gezilerin 3 saat sürdüğü oluyordu. Bunlardan çoğul olarak söz etmeye başladım çünkü bu amaç için gün aşırı gelmem daha o günden kararlaştırılmıştı. Bir de şimdi size en aşağı 8-10 aylık bir süreyi özetlemek üzereyim. Birbirimize alıştıkça Miss Havisham benimle daha çok konuşmaya, okulda neler okuduğumuzu, büyüyünce ne olmak istediğimi sormaya başlamıştı. Ben de ona Joe'nun yanına çırak gireceğimi anlatmıştım. Ne derece bilgisiz olduğumu, oysa nasıl her şeyi öğrenmeye can attığımı uzun uzun anlatıyordum. Belki Miss Havisham benim bu isteğimin gerçekleşmesine yardımcı olur diye düşünüyordum. Gel gelelim onun hiç böyle bir niyeti yoktu. Tersine benim bilgisiz kalmamı yeğe tutar gibiydi. Bana yemekten başka hiçbir şey vermiyor, gördüğüm hizmetlerin karşılığında para ödemenin lafını bile etmiyordu. Estella her zaman yakınımızdaydı. Bana kapıyı hep o açıyor, giderken beni o geçiriyordu ama kendini bir daha öptürtmedi. Kimi zaman varlığıma sessizce katlanıyorsa da buz gibi davranıyordu. Kimi zaman beni küçümsüyor, kimi zaman da yakınlık gösteriyordu. Derken büyük bir hırsla benden iğrendiğini söyleyiveriyordu. Miss Havisham çok zaman benimle baş başayken ya da Estella'nın yanında bana fısıldayarak ''Nasıl güzelleştikçe güzelleşiyor değil mi Pip?'' diye soruyordu. ''Evet'' dediğim zaman ki doğruyu söylüyordum çünkü Estella gerçekten her gün biraz daha güzelleşiyordu. Miss Havisham benim yanıtımı açgözlü bir kıvançla yalayıp yutuyordu. Sonra iskambil oynadığımız sırada da Estella'nın duygu ve tutumlarındaki her türlü değişkenlikten Miss Havisham cimrice bir tat alıyordu. Kimi günler Estella öyle esintili oluyor, öyle birbirini tutmayan şeyler söyleyip yapıyordu ki ben şaşırıp kalıyor ne diyeceğimi bilemiyordum. Miss Havisham ise taşkın bir sevgiyle kızı kucaklayarak ''Övüncüm, umudum benim'' diyor, sonra kulağına eğilip bir şeyler fısıldıyordu. ''Yarala yüreklerini güzelim'' dediğini sanıyorum. ''Dağla ciğerlerini, acımak nedir bilme.'' Joe'nun örs başındayken bölük pörçük söylediği bir eski türkü vardı ki ağırlık noktasını Koca Clem yaratırdı. Koca Clem demircilerin piridir sanıyorum ama bu türkü bir koruyucu ermiş onuruna düzülmüş ağırbaşlı bir övgü değildi. Örste demir dövülmesinin temposunu yansıtan Koca Clem'in adını anmaya yarayan lirik bir bahaneydi hepsi bu. Vur çekici habire Koca Clem, vur durmadan demire Koca Clem, döv demiri yürekle Koca Clem, yak ateşi körükle Koca Clem. Tekerlekli sandalyenin ortaya çıkışından az sonra bir gün Miss Havisham parmaklarının o sabırsız şaklamasıyla şarkı söyle bana, hadi, hadi seni deyiverince şaşkınlığıma gelmiş, bir yandan sandalyeyi iterken bir yandan da bu tekerlemeyi mırıldanmaya başlamıştım. Hoşuna gitmiş olsa gerek ki bana o da katıldı. Uykusunda şarkı söylercesine hafif bir sesle. Ondan sonra gezintilerimiz sırasında sık sık bu türküyü söyler olduk. Çok zaman Estella da katılıyordu bize. Gel gelelim öyle yavaş söylüyorduk ki 3 kişi olmakla birlikte bestemiz o asık suratlı eski evin içinde en hafif bir esinti kadar bile ses çıkarmıyordu. Böyle bir çevrede ben nasıl olduğum gibi kalabilirdim? Kişiliğimin değişmemesine olanak var mıydı? O sisli, soluk odalardan gün ışığına çıktığım zaman gözlerim gibi Usum'un duygularımı da kamaşmış olmasına şaşılır mıydı? Başlangıçta duyduğum hınç yüzünden o kocaman yalanları kıvırmak zorunda kalmasam, bunları Joe'ya itiraf etmemiş olsam, belki o solgun benizli küçük beyi de anlatırdım. Gel gelelim bu durumda Joe'nun bu küçük beyi de doğal olarak kara kadife kaplı saray arabasının bir yolcusu sanacağını düşündüğümden o konuya hiç değinmemiştim. Üstelik Miss Havisham'la Estella'yı el içinde konuşmaya karşı daha ilk baştan duyduğum isteksizlik giderek şiddetlenmekteydi. Biddy'den başka hiç kimseye tam olarak açılmıyordum ama zavallı Biddy'ciye de her şeyi söylüyordum. Bu bana neden doğal geliyordu? Biddy benim her söylediğimle neden öyle yakından ilgileniyordu? Bunları o zaman bilemezdim ya, şimdi anladığımı sanıyorum. Bu arada evimizin mutfağında sık sık toplanan kurulların yürüttüğü açık oturumları zaten gergin olan sinirlerim kaldırmakta büyük güçlük çekiyordu. Pumble Cook olacak o dangalak akşamları sık sık bize damları olmuştu. Ablamla karşılıklı beni bekleyen umut dolu parlak geleceği konuşuyorlardı. O arada şu eller amca beyin faytonundan bir tekerleğin dingil çivisini sökebilecek güçte olsalardı hiç durmaz sökerlerdi. Bugün bile bu kin dolu düşünceleri anımsadıkça yeterli bir utanç duygusuna kapılmadığımı açıkça söylemek zorundayım. İğrenç herif öylesine mankafa bir yaratıktı ki benden söz açtığı zaman beni ameliyat yapacakmışçasına karşısına çekmeden edemiyordu. Genellikle yakamdan kavrayarak köşemde sessiz sedasız oturduğum tabureden tutup kaldırıyor, çevirmemi yapacakmış gibi ateşin başına iteliyor, sonra işte hanım abla bak da gör, bizim oğlan bu kendi elcağızınla büyüttüğün çocuk, oğul başını hep dik tut ve de seni kendi elcağızlarıyla büyütmüş olanlara ömür boyu minnet besle. Şimdi hanım abla bizim şu oğlanın işi var ya diye başlıyordu konuşmaya, hem de saçımı tersinden okşayıp karıştırarak. Oysa bunu yapmak hakkında kimseye tanımadığımı, yapanlara da yürekten karşı çıktığımı önceden belirtmiştim. Gel gelelim amca bey bununla da yetinmeyerek kol yenimden kavrayıp beni ille karşısında tutuyordu. Ancak onun kendi ölçüsüne vurulabilecek bir avanaklık örneği. Derken ablamla karşılıklı Miss Havisham konusunda, Miss Havisham'ın bana yapacağı yardımlar, sağlayacağı parlak olanaklar konusunda öyle zırva umutlar beslemeye girişiyorlardı ki, deliler gibi ağlamak, amca beyin üstüne atılarak alabildiğini yumruklamak geliyordu içimden. Bu söyleşiler sırasında ablamın ağzından çıkan her laf ahlakçıl yönden bir dişimi söküyordu sanki. Kendini kendiliğinden benim veli nimetim yerine koymuş olan amca beye gelince oturduğu yerden beni kusur bulucu gözlerle süzüyordu. Servetimin mutluluğumu mimarlığını yapmış olmakla birlikte bu işi kendi yönden hiç de kârlı görmediği bakışlarından okunuyordu. Joe deseniz hiç katılmıyordu bu konuşmalara. Ne var ki ondan yana sık sık laf atılıyordu. Çünkü Joe benim örs başından uzaklaştırılmama karşıydı. Ablam da bunu pek iyi biliyordu. Joe'nun yanına çırak girebilecek yaşa gelmiştim artık.